İkinci lem'a. Refet Bey'in iki cüz'i suali münasebetiyle iki nükte-i Kur'aniyenin beyanına dairdir. Bismihi subhanehu ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi. Esselamu aleykum ve ala ihvanikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, Refet Bey, senin bu müsaadesiz zamanımda suallerin beni müşkil bir mevkide bulunduruyor. Bu defaki iki sualin çendan cüz'idir. Fakat iki nükte-i Kur'aniye münasebettar olduklarından ve küre-i arza dair sualiniz coğrafya ve kozmografyanın yedi kat zemin ve yedi tabaka semavata tenkitlerine temas ettiğinden bana ehemmiyetli geldi. Onun için sualin cüziyetine bakmayarak ilmi ve külli bir surette iki ayet-i kerimeye dair iki nükte icmalen beyan edilecek. Sen de cüz'i sualine karşı ondan hisse alırsın. Birinci nükte iki noktadır. Birinci nokta: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Ayetlerinin sırrınca, rızık doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'in elindedir ve hazine-i rahmetinden çıkar. Her bir zihayatın rızkı taahhüd-ü Rabbani'si altında olduğundan açlıktan ölmek olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatin ve şu sırrın hali şudur ki, taahhüd-ü Rabbani hakikattır. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o Hakim-i Zülcelal, zihayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını İhtiyaç için şahım ve iç yağı suretinde ittihar eder. Hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrenin bir köşesinde ittihar eder. İstikbalde hariçten rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. Tabii bir konu Kur'an'a ve iman hakikatlerine ait olunca o soru sual de olsa, sual küçük de olsa, cüz'i de olsa ilgili olan alan ayetlere baktığı için önemlidir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerine taalluk ettiği için Refet abinin sorduğu sualler, üstadımız sorunun cüz'iliğine değil, konunun külliliğine bakarak ona cevap vermek ihtiyacı hissetmiş ve buna farklı şekillerde cevaplar vermiş. Aslında bunlar birer örnek. Kur'an-ı Kerim'de akla gelebilecek ayetlerle ilgili suallerin hepsine bu anlamda cevaplar verilebilir. Bu asır sadece Kur'an-ı Kerim'in tamamına değil bazı ayetlere de zaman zaman itirazlar oluyor. Bunlar bize birer örnek. Ayetlere gelen itirazlara nasıl cevap verilmesi gerektiğini de bunlardan öğrenmiş oluyoruz inşallah. Evet. Ayet-i kerimelerin bir müfredat manasını verelim. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ. Yani yerde hareket eden her şeyin, her şey rızkını kendi taşımaz. لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. Yani onlar rızkını kendisi tedarik etmezler. اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ. Allah'tır onların ve sizin rızkınızı tedarik eden, veren, sizi ve onları rızıklandıran Allah'tır. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Şüphesiz rezzak olan Allah'tır. Kuvvet ve metin sahibi olan Allah'tır. Bu tür ayetler ve benzer ayetler de var. Neyi gösteriyormuş? Rızık doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'in elindedir. Başka ayetler var. Mesela bir tanesini söyleyelim. Allah dilediğinin rızkını genişletir, dilediğinin rızkını daraltır. Mesela sizin rızıklarınızı veren biziz şeklinde değişik ayetler var. Ayetlerin ve hadislerin bu açıklamaları dikkate alındığında rızık doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'in elindedir ve hazine-i rahmetinden çıkar. Bunlar dinimizin esasları. Zaten dersin ilerisinde verilecek örnekler bunun ispatı olacak. Onun için bu konuya detaylı girmiyoruz. Yalnız bir tanesini verelim. Kainatta yaratılan hiçbir sebep bizi tanımaz bilmez. Şuurdan uzaktırlar. Ama varlıkların ihtiyacı olan şeyleri içinde bulundurarak yaratılıyor. Bu gösteriyor ki o rızıkların, o neticelerin, o faydaların sebebi o sebepler değildir. Mesela toprak ağaca sebeptir. Ama biz biliyoruz ki toprak ağacın lazım olan şeyleri bilmez. Yine ağaç meyveye sebeptir. Ama biz biliyoruz ki ağaç meyvenin ihtiyacı olan şeyleri şuuren bilmez. Tekrar devam edelim. O meyvede bulunan nimetler, ikramlar, ihsanlar, vitaminler her neyse veya hayvanlarda bulunan proteinler canlılara rızık oluyor. Ama o ağaç o meyvedeki vitaminlerin bize faydalı olacağını bilmez. Bilmez ki onları oraya koysun. O zaman biz anlıyoruz ki o ağacın o dalına, o meyveyi ve meyvenin içine o gıdaları, vitaminleri takan ağaç değildir. Ağacı da topraktan çıkaran, yine meyveyi de ağacın içinden süzüp çıkaran doğrudan doğruya rahmet-i ilahiyedir. Rahmet-i ilahi hazinesinin akıyor yani. Biraz sonra verecek mesela. Anne rahminde bir çocuğun göbeğinden rızıklar akıtırken o neyse ağacın dalından da rızıkları bize akıtıyor aynı. Yani güneş mesela benim ihtiyacım olan şeyleri bilmez ki bu insana şunlar ihtiyaçtır ben bunları göndereyim diyebilsin. Öyleyse güneşten gelen rızıklar da güneşin değildir. Şu halde güneşi de beni de bilen bir zatın hazinesinden dökülüyor onlar. Bu böyle. Rızık nereden bakarsak bakalım rahmet-i ilahiyenin taahhüdü altında. Her bir zihayatın rızkı taahhüd-ü Rabbani'si altında olduğundan. Bu da Allah-u Teala'nın büyük bir ikram ve ihsan. Öyle ki kendisine isyan eden insanlara bile rızkını kesmiyor. Hatta o Rezzak isminin bir gereği olarak Hazreti Ayşe annemize iftira atılma konusunda adı karışan birisine Peygamber Efendimizin eşi, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin de kızıdır biliyorsunuz Hazreti Ayşe annemiz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bu olayın vahiyle bir iftira olduğu anlaşıldıktan sonra daha önce yaptığı yardımı ondan kesmiştir. Neden? Çünkü benim kızıma iftira etmiştir. Bu iftira adı karışmıştır diye. Bir baba olarak kızına iftira eden birisine verdiği yardımı kesiyor. Yani biz de olsa kesmez miyiz? Vahiy geliyor o yardımı kesmemesi için. Allah-u Teala inanan inanmayan herkese rızkını veriyor. Çünkü o Razzak'tır. İnanmamak rızkı vermeye engel değil. Çünkü rızık verme isminin bir hakkı vardır. Allah hayat verdiği her varlığın onların ihtiyacı olan şeyler vermesi ihkak-ı hak Allah-u Teala üzerine almıştır. Taahhüd Rabban dediği bu yani. Allah-u Teala taahhüd ediyor. Hayat verdiği, rızka muhtaç olan bütün varlıklara, bütün canlılara rızıklarını veriyor. Peki madem böyle, hayat sahibi olan her varlığın rızkı Allah'ın taahhüdü altındaysa, öyleyse diyor, açlıktan ölmemek lazım gelir. Değil mi? Halbuki zahiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Yani şeklen baktığımızda sanki insanların bir kısmı açlıktan ölmüşler gibi. Hatta dünyada hazırlanmış bazı istatistiklere bakılsa, işte şu kadar insan açlıktan ölüyor diye raporlar görürüz. Değil mi? İşte Çin'de, Hindistan'da, Afrika'da değişik yerler veya tarihte falan yerde kıtlık oldu. Bu kıtlıktan dolayı şu kadar insan açlıktan öldü gibi değişik tarihi vesikalar ve günümüzde de yapılan istatistik çalışmalar bunu gösteriyor. Şeklen açlıktan öldükleri bildirilen bu insanlar o zaman bu ayetle nasıl arası bulunacak diye bir sual. Ama bu sual münasebetiyle harika bir ders dinleyeceğiz inşallah. Şu hakikatin ve şu sırrın halli şudur ki, taahhüd-ü Rabbani hakikattır, gerçektir. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o Hakîm-i Zülcelal, zihayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyaç için şahım ve iç yağı suretinde ittihar eder. Bugün buna glikoz diyorlar. Veya işte yağ, iç yağı, glikoz, yağ ne dersek, bilimsel olarak ne dersek diyelim. Ama Cenab-ı Hak insan bedenine bir kısım stoklar yerleştiriyor. İhtiyacından fazla, yediklerimizin tamamını bize o gün rızık olmuyor aslında. Yediklerimizin bir kısmı, hatta daha fazla yiyince bedende daha fazla bir stok söz konusu oluyor. O da büyük bir lütufmuş. İnsanın bedeninin değişik yerlerine yağ depolar yapmak suretiyle tabiri caizse vücutta dolaşımını engelliyor Cenab-ı Hak ve vücuda yük olmaktan çıkarıyor. O büyük bir lütuf. Yani Cenab-ı Hak bir şey yaratırken bir hikmete binaen değil, yüzlerce hikmeti orada yaratıyor. Hem vücudun içerisini sürekli dolaştırmayarak vücuda yük etmiyor, kan içerisinde sürekli o yağların dolaştığını bir düşünelim, mahvolur insan. Ama farklı yerlere depolayarak Cenab-ı Hak, tabiri caizse stoklayarak, hem öyle hem de hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrenin bir köşesine ittihar ediyor. Yani sadece bedenin belli yerlerinde stok yapmıyor, aynı zamanda her hücrenin kendi içine de stoklar yapıyor. Küçük küçük. İstikbalde daha sonra hariçten rızık gelmediği zaman diyelim değişik bir nedenle mesela oruç tuttu diyelim. Gıda alamadı o gün. 2 gün, 3 gün, 3 gün arka arka fazla oruç tuttu. Veya 1 ay oruç tuttu. Gündelik aldığı gıdalar az gelse vücudundaki o tabiri stoklardan harcanıyor. Veya herhangi bir neden aç kalsa, yola çıksa veya kıtlık olsa değişik nedenlerle vücuduna gıdalar girmese Cenab-ı Hak onları ihtiyaç olduğu zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. İhtiyat zahiresi hükmünde. Allah-u Teala'nın bu tedbirini insanların alması lazım. Biz bazen bunu aşırı yapıyor. Nasıl vücudumuzda aşırı bir yığılma olunca hantallık, obezite mi diyorlar? Obezite oluyor. Yani aşırı bir kilo hastalığı meydana geliyor. Ama dengeli bir beslenme olursa inşallah, vücudumuzda da dengeli bir birikim olursa hem istikbale yatırım yapmış oluruz hem de vücudumuza ağırlık yapmamış oluruz. İşte İmam-ı Azam Hazretleri de ticaretinin belli bir kısmını ayırırmış, denge. Orada da gözetiyor yani İmam-ı Azam Hazretleri. İşte 4000 dinar kadarını ayırırmış mesela, kalanının tamamını tasadduk edermiş. Benim ticaretime bu kadar sermaye yeter diyerek ticareti için gerekli sermayeyi ayırır. Ondan fazla ne kadar kazandıysa o yıl onlara tasadduk edermiş. Hayatımızı bu denge içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bu adetullah kanunundan ders almakta fayda var inşallah. İşte bu iddihar edilmiş Allah-u Teala'nın gerek insan bedenine, gerekse her hücrenin içine, hatta hücreciklerin, hücreyle dedi. Bırakın hücreyi, tabiri caizse hücreyrenin, yani hücreciklerin de içerisine yerleştirilmiş olan rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Yani aç kalmış da açtan ölmüş denilen insanlar vücudundaki stoklar bitmeden ölüyor. Bu açlıktan ölecek olsaydı vücudunda hiçbir stoğun kalmaması gerekirdi. Ama vücudunda hala birikimler, stoklar, daha önce ayrılmış olan ihtiyat ambarları, zahiri ambarları dop dolu doluyken bunun vefat etmesi gösterir ki o zaman demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Bedendeki rızkın bitmesinden değildir. Biz rızkı dışarıdan girenlere bağlıyoruz. Halbuki rızık vücuda girdikten sonra bizim vücudumuza ne kadar girdiği önemli. Ben geçenlerde bir yerde okumuştum. Mesela bizim yediklerimizden ne kadar vücudumuza rızık oluyor, ne kadar dışarıya atılıyor? Emin olun çok az. 1/40 belki. Yani yediklerimizin ne kadar acaba vücudumuza, bazen 1/10, herkes yemesine göre ya. Dolayısıyla vücudumuza girenlerin tamamı zaten bize rızık olmuyor. Rızık dediğimiz bizim hayatımıza doğrudan katkısı olan, hayatımızın devamı için Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler. Öyleyse bedenlerimizde birikmiş olan o rızıklar da henüz bitmeden öldüğüne göre bu adam açlıktan ölmemiştir. Neden öldü o zaman? Belki suyu ihtiyardan tevelleden bir adet ve o suyu ihtiyardan ve adetin terkinden neşet eden bir marazla ölüyorlar. Biraz sonra ifade, terkül adat minel mühlikat diye bir kural var. Yani adetleri terk etmek insanları ölüme götürür diye. Mesela her gün 8 saat uyumaya alışmış bir insan, her gün 8 saat. Bir gün 4 saat uyusun, o ertesi gün nerede yürüdüğünü, ne yaptığını bilmez. Perişan bir haldedir her gün 8 saate. Her gün 3 öğün tam yemek yemeye alışmış bir insan, bir öğünü atlasın akşam edemez. Ama her gün 2 öğün alışmış bir insan düşünün, öğlen diye bir şey aleminde yoktur. Aynı iki adam yan yana. Niye? İkisi de aynı iş yapıyor. İkisi aynı yere enerji harcıyor. Her gün 3 saate alışmış bir adama 4 saat uyku çok gelir. Uyuyamaz. Ha demek ki ihtiyaçtan fazla, aşırı bir beslenme alışkanlığı oluşturan bizler, bu alışkanlıklarımızı terk edince alışkanlığın terkinden dolayı ölüyormuş. Yoksa rızıksızlıktan ve açlıktan değil. İşte buna Üstad Hazretleri maraz diyor. Bu bir hastalık neden oluyor ve onunla ölüyor. Evet. Belki su ihtiyardan tevelleden bir adet, kötü alışkanlıklardan ve o su ihtiyardan ve adetin terkinden, bu sefer o kötü alışkanlığı terk edince çok enteresan, bizim çocukluğumdaydı, köyümüzde bir adam sigarayı bıraktı. Sigara. Ama çok aşırı tiryaki olan birisi. Doktorlar hemen bırakırsan ölürsün demişler. Kademe kademe bıraktırdılar. Ölmesin diye. Sigara, adam sigaradan ölüyor. O sigara bırakınca ölecek. Yani enteresan değil mi? Kötü alışkanlıkların bir kısmı terk edilince ölüme neden oluyor. Demek ki aşırı derecede beslenme kötü bir alışkanlıktır. O aşırı beslenmeyi terk ettiği zaman açlıkla o kötü alışkanlığı onun ölümüne neden oluyor. Terk ettiği için. Hatta Üstad Hazretleri bunu değişik bir yerde de şöyle ifade ediyor. Allah-u Teala'nın taahhüt altına aldığı rızık, insanların hayatının devamı için gerekli olan rızıktır. Yani bir bedenin günlük rızık ihtiyacı ne kadarsa yaşamın devamı için, onu Cenab-ı Hak taahhüt altına almış. Bazen soruyor mesela, benim rızkım çok dar diyor. Nasıl rızık dar? Yani kazancı azmış. Kazancın azlığını rızkının darlığı olarak görüyor. Yediğinin azlığını rızkının azlığı olarak görüyor. Yanlış bir değerlendirme bu. Rızkı hakiki, gerçek rızık insanın hayatının devamı için gerekli miktardır. İşte Allah-u Teala her canlının hayatının devamı için gerekli rızkı taahhüt altına almış. Yoksa lüks yaşayayım, istediğim her şeyi tadayım, istediğim zaman istediğim kadar yiyeyim anlamındaki bir rızkı Allah taahhüt etmiyor. O taahhüt altında değil. Cenab-ı Hakk'ın taahhüt ettiği bu. Evet. Zihayatın bedeninde şahm suretinde ittihar edilen rızkı fıtri haddi vasat olarak 40 gün mükemmelen devam eder. Üstad Hazretlerinin orijinalitelerinden bir tanesi günlük hayattan yaşanmış somut örnekler verir. Gerek adetullah kanunlarından, gerekse insanların yeryüzündeki yaptıklarından somut örnekler vererek İşi muşahhaslaştırır. Yani hayali olmaktan çıkarır, gözümüzün önüne getirir, akıl ve mantık süzgecinden tasdik ettirerek geçirir. Bakın bir tane örnek. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanın bedenine yerleştirdiği fıtri rızık, yaratılışından Allah'ın insana yediklerle ihsan ettiği, depoladığı rızık 40 gün mükemmelen yetiyormuş. Hiçbir gıda girmese bile. Biliyorsunuz susuzluktan insan 4-5 gün yaşayabiliyor. 5-6 gün duruma göre. O suyu almak durumunda. Ama yemek anlamı, onun için konu açlık ya. Açlıktan ölmek yok ya. Yemek olarak, gıda olarak alınması gereken şeyler 40 gün hiç alınmasa bile ortalama bir insan 40 gün boyunca açlıktan ölmeden yaşayabilir. Hatta bir marazın veya bir istigrak-ı ruha neticesinde 2.40'ı geçer. Yani manevi bir istigraka giren, ruhsal boyutu ağır basan, bedensel organlarını tatil eden, tabiri caizse bedenler, yani fabrikanın çarklarını az çalıştırıyor, bedensel çarklarını, ruhi olarak manen terak etmiş bir kısım insan belki 2.40'da yaşayabilir. İleride bir örnek verecek. Ama bununla ilgili yaşanmış bir olay okudum ben. Bizim sorularla islamiyet.com sitemizde de bu açıklamalar mevcut. Ora bakılabilir. Mesela iki çocuk yanlış ilaç içmek yüzünden 4 yaşındaki çocuk yanlış ilaç içtikleri için hem mideleri hem de mide boruları yanmış. Dolayısıyla hiçbir şey yiyememişler. Biraz zayıf ve narin olan bir çocuk 75 gün yaşamış. Diğeri biraz daha canlı, kiloluymuş. 90 gün yaşamış. Hiçbir şey yemeden. Üstadımız da biraz sonra bir hapishaneden birisini örnek verecek. Dolayısıyla hakikaten gerek manevi yönü ağır basarak istirak haline giren veli insanlar, gerekse değişik nedenlerle ilaç alamayan, yiyemeyen insanlar 2.40 yani 80 güne kadar yaşayabilir. Öyleyse Allah-u Teala bir insanın bedenine aç kaldığı dönemlerde ölmeyecek kadar bir depolama hazırladığı için insanlar açlıktan ölmezler. Hatta bir adam şiddet bir inat yüzünden Londra mahpushanesinde 70 gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini 39 sene evvel gazete yazmışlar. 1934'te olmuş bu olay. Yaklaşık 70 gün yaşamış. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızkı fıtri devam ediyor ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruh zeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümit edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor, Allah Allah. Yani hayvani memelerden de, insani memelerden de, kanla fışkının ortasından süt akıyor. Mucize değil mi? Bir de odundan, yani ağaçlardan, kütük, odun. Şöyle bir baksanıza yani odundan Allah-u Teala neler yaratıyor. Evet. Peki, eğer pür şer beşer su ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa, herhalde rızkı fıtri bitmeden evvel o zihayetin imdadına o isim yetişiyor, açlıkla ölüme yol vermiyor. Burada çok iki önemli şeye dikkat çekti üstadımız. Eğer pür şer beşer, yani beşerin bulaşık eli karışmazsa, nasıl karışmazsa? Mesela diyelim ben desem ki havasızlıktan ölüm yoktur. Ne dersiniz? Elhak doğrudur. Her yerde hava var çünkü. Ama bir adamın nefes borusunu tıkarsanız veya bir adam yanlışlıkla nefes borusuna bir şey götürürse ne oluyor? Adam ölüyor. Yani nefes borusu tıkandığı için ölüyor. Hava olmadığından değil. Hava var ama hava alma yolları kapanmış bir şekilde. Öyleyse havasızlıktan ölmemiştir. Hava engellendiği için ölmüştür. Şimdi dünyanın her yerinde Cenab-ı Hak insanlar nereye yerleşmişlerse orada hayatlarını devam ettirecek şekilde rızıklarını gönderiyor. Ama pür şer beşer, elleri bulaşık bir kısım zalim insanlar, ya onların elindeki rızıkları alıp götürerek ya da bulundukları yerde onların eller ulaşmalarını engelleyerek onların ölümüne neden olmuşsa, onlar rızıksızlıktan değil, zalimlerin onu engellemesinden dolayı ölmüştür. Allah'ın rızkı çünkü onlara yeter. Ne diyor üstadımız? Bir şekilde diyor 40 gün içerisinde hayatını devam ettirecek bir rızık ona ulaşacaktı. Ya nereden? Ot yer ya. Ağaç kabuğu yer. Bir şekilde Allah onun hayatını devam ettirecekti. Zaruret durumunda leş yer. Evet, helal olur. Haram olan domuz eti yer ölmemek için. Köpek eti yer ölmemek için. Bir şekilde Cenab-ı Hak onun hayatını devam ettirecek bir şey gönderecekti. Ama o günlerde de ulaşmasını helal ve meşru olanları bile ulaşmasını engelleyen zalim insanlar onların ölümüne neden olmuşlardır. Bir şey daha ben okudum. Özellikle çocuklar, biliyorsunuz dünyada açlıktan ölen insanların takriben %60-70'i çocukmuş. Çoğunluğu çocukmuş yani. Vefat edenlerin, açlıktan vefat eden dedikleri. Onlar da bir yaşın altında çocuklar nazik olduğu için bedenleri de henüz dışarıdan gelecek mikroplara dayanıklı olmadığından az bir dönemde aç da kalsalar etraflarındaki mikroplara yenik düştükleri için hastalanıyorlar ve o hastalıktan ölüyorlarmış. Bedenlerindeki rızık bittiğinden değil. Dolayısıyla onların ölmesi de açlıktan değil, çocuklar yeterli beslenmediklerinden dolayı, küçük olduklarından ve bedenleri de hastalıklara yenik düştüğünden hastalık nedeniyle ölüyorlarmış. Araştırmalar onu gösteriyor. Evet, ne diyor? Fıtri, rızkı fıtri bitmeden evvel o zihayatın imdadına, o isim yetişiyor, açlıkla ölüme yol vermiyor. Mesela yine yapılan bir araştırmaya göre ben de çok merak ediyordum. Bunun cevabını öğrenmiş oldum. Yani insan aç kaldığında, uzun müddet aç kaldığında, 10, 15, 20, 25, 30, 40 gün aç kaldığında acaba hangi organlarını bedeni tüketiyor? İçindeki hangi organları diye. Mesela beyinde insanın düşüncesini, algısını azaltacak bir özellik oluyor mu, değil mi? İnsanlık özelliğini adamın zayıflatıyor mu gibi. Yapılan araştırmalara göre öncelikle bedendeki bütün yağlar, %60, %40, %50 civarında yağlar tüketiliyormuş aç kalınca. Sonra dalak, sonra karaciğerden, sonra adalelerden, kaslardan falan. Peki ne oluyor? Allah-u Teala buralardaki rızıkları beyine gönderiyormuş. Beyin hücrelerinin imdadına gönderip ve tartılarda beyin hücrelerinde ne kadar çok aç kalırsa kalsın bir insan hiçbir ağırlık azalması olmadığı test edilmiş. Yani beden hafifliyor, küçülüyor, zayıflıyor ama beyin niye? Çünkü beyin hayati öneme haiz bir organdır, bir uzuvdur. Hayatının devamı için gereklidir. Öyleyse oraya çalışıyorlar diğer stoklar. Öyleyse açlıktan ölenler eğer 40 günden evvel ölseler katiyen rızıksızlıktan değildir. Belki terkül adat minel mühlikat. Adeti terk etmek ölüm nedenidir. İnsanı helaka götürür. Sırrıyla suiihtiyardan gelen bir adet ve terki adetten neşeten bir illetten bir marazdan ileri gelmiştir. Öyleyse açlıktan ölmek olmaz denilebilir. Evet, bir müşahede görünüyor ki rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Şu örnekleri bir okuyalım. Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına biz daha biz olduğumuzu bilmediğimiz zamanlarda neler ikramlarda bulunmuş, nasıl ihsanlarda bulunmuş hakikaten. Rızık iktidar ve ihtiyarla makuse mütenasip. Yani bir insanın iradesi güçlendiği, iktidarı güçlendiği nispette rızık ona koşmaz. O rızka koşmak zorunda kalır. Zayıfladığı nispette rızık ona koşar. Şimdi ona örnek veriyor. 3 tane temel örnek. Mesela daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru rahm-ı maderde ihtiyar ve iktidardan bütün mahrum olduğu bir zamanda ağzını bile oynatamayacak bir durumda. Malum anne rahminde. Bir suyun içerisinde, 3 karanlığın içerisinde. Evet, ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Yani Allah-u Teala onu rızkını ağzından göndermiyor. Ta ki ağzını kımıldatmaya dahi muhtaç olmasın. Nereden gönderiyor? Göbeğinde. Evet. Ona sorsa ki işte sana dünyaya öldüğün zaman diyelim değil mi? Dünyaya öldüğün zaman orada ağzından besleneceksin. Ağzından dişler çıkacak. O ne? Ağızda nasıl beslenecek? Nasıl anlatacak? Isıracaksın, yiyeceksin. Ne yiyecek? Ya. Allah. Ama Allah-u Teala onun göbeğindeki bir bağdan ona lazım olan bütün gıdaları transfer ediyor. Gönderiyor. Yani gönderiliyor. Ya. O hortum gibi yani. Ben hatta bazen diyorum yani biz musluktan sular alıyoruz. Allah için söyleyeyim musluk mu veriyor bu suyu bize? Ya? Dünya öyle ya. Dünyanın hepsi musluk. O musluktan onları bize gönderen Allah. O suyu da bize musluktan gönderen Allah. Evet. Sonra anne karnında böyle. Dünya geldiği vakit iktidar ve ihtiyar yok. Yine çocuğun kendi işlerini kendi görecek bir durumu yok. Yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel öyle ağzını musluğa yapıştırıyor, memeler musluğuna yeter. O yetiyor. Başka hiçbir gücü yok çocuğun. Sadece ona gücü yetiyor. Onun için Cenab-ı Hak ihtiyacı olan şeyi oradan gönderiyor. Hatta annenin sütünde çocuğun ihtiyacı olan hemen hemen bütün şeyler yaratılmış. Yalnız demir ve bakır azmış. Onlar da Cenab-ı Hak anne rahmindeyken çocuk ihtiyacı olan her şeyi 6 ay boyunca yeterli şekilde vücuduna yerleştirmiş. Rızık bak. Çocuğun bedenindeki bakır ve demir madeni, demir vitamini diyelim. Onlar 6 ay boyunca depolanmış. 6 ay içerisinde bir şekilde bu çocuğa ya annesinin yediklerinden, içtiklerinden ya da annesinin çocuğa vereceği bazı çorba sularından vesaire ikram edeceği şeylerden bir şekilde 6 ay sonra çocuğa ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala bizim hayatımızı hep böyle mükemmelen dizayn etmiş, tanzim ve tertip etmiş, ihsan ve ikramda bulunmuş. Bizim irademizle annemizin babamızın iradesi olmuş şey değil ki bunlar. Acizlik arttıkça rızık rahat geliyor. İktidar arttıkça güya rızık zorlaşıyor. Evet. Nasıl bir gıda gönderiyor Cenab-ı Hak? Memeler musluğundan yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel bir sütü anlatıyor. Ve en mugaddi bütün ihtiyacı olan gıdalar. Hatta bir profesör abimiz var, ondan dinlemiştim. Çocuk ilk hafta hangi şeylere daha muhtaçsa ilk hafta gelen süt onları içeriyormuş. İşte bir ay sonra çocuğun muhtaç olduğu şeyler değişiyorsa süt ona göre bir ay sonra ona göre geliyor. Yani ilk günkü gelen süt cinsinden değil yani daha sonrakiler. Dolayısıyla çocuğun ihtiyaç duyduğu gıdaya uygun olarak en mugaddi, bu da ayrı bir lütfu ilahi ve hazmı en kolay. Değil mi ya? Süte baksanıza. Şimdi ona siz hadi bal verin bakalım. Hazmı en kolay. Evet. Ve en latif bir surette ve en acip bir fıtratta memeler musluğundan ağzına veriliyor. Ve şimdi diyorlar ki en mükemmel gıda anne sütü. Dünya oraya geldi. Ya bundan 30-40 sene önce yok mamalar şöyle güzel, anne sütüne gerek yok diyorlardı. Şimdi tekrar geldiler Kur'an'ın emrine. Evet. Peki bu da böyle çocukken. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe artık yürümeye başladı. Bu sefer su istiyor annesinden. Git diyor kendin iç diyor. Önceden annesi zorla içirirken susuz kalmasın diye. Şimdi hadi git kendin suyunu kendin iç diyor. Değil mi? Bak gücü yetince artık diyor ki artık rızk ayağın gelmez diyor. Sen rızkın yanına gideceksin. Evet. O kolay ve güzel rızık bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar. O memeler çeşmeleri kesilir. Artık annesi der ki tamam yavrum senin hakkın ve istihkakın bitti. 24 ay yani 2 yıl çocukların emzirilmesi Kur'an'la tavsiye ediliyor. Peygamber Efendimiz de tavsiye etmişler. Dolayısıyla mümkünse çocuklarımızı 2 yıl önceden kesmeyelim. Bir gerekçe yoksa, gerek anneyi gerek çocuğu ilgilendiren bir gerekçe yoksa mutlaka 2 yıl muntazaman hiç böyle tembellik yapmadan, üşenmeden tabiri caizse annelerin çocukların emzirmeleri önemli vurgulanıyor. Fakat iktidar ve ihtiyarı rızkı takip etmeye müsait olmadığı için Rezzak-ı Kerim, tabi çocuk yine de, evet musluktan sütler kesildi ama yine çocuk. O zaman Rezzak-ı Kerim her varlığın rızkını tekeffül eden ve sonsuz cömert olan Rabbimiz peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderir. Anne baba destekçi. Hele bizim toplumumuzda kaç yaşına kadar? Bir çocuk 40 yaşına gelmiş, babası 70 yaşında daha çocuğum diyor. Yavrum üstünü açık tutma diyor, dikkat et diyor, hastalanırsın diyor. Bak hala o babalık duygusunu ölünceye kadar çocuğuna tecrübesiyle, tavsiyeleriyle değil mi? Hele çocukken anne baba tam bir yardımcı, mükemmel bir muavin. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmül eder, o vakit rızkı ona koşmaz, o koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur der. Gel beni ara ve bul ve al. Demek rızık iktidar ve ihtiyarla makuse mütenasiptir. Hatta çok risalelerde beyan etmişiz ki en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyor. Bir örnek verelim. Mesela meyve kurtları. Ne kadar aciz değil mi? Tilkilere göre. Tilkiler ne kadar böyle güya zeki, göz açık görünüyor. Hilebaz. Hangisi iyi beslenir? Meyve kurtları. Hem de rızık her tarafını sarmış bir halde. Her tarafını sarmış. Hem de en iyi yerini yiyorlar mübarekler. Hem de dikkatini çekmiş, ilaçsız olanları yiyorlar. Ya en şöyle. Balıklar. Kumdan başka bir şey yok. Bakıyorsun bir su var bir kum var. Ama nasıllar? Hani tilkilere bakın. İkinci nokta. İmkanın envaı var. İmkan akli, imkan örfi, imkan adi. Bu konu da soruyla kısmı alakadar olduğu için bunu da okuyalım inşallah. Şöyle kısaca. Yani mümkündür diyoruz biz de. Ya mümkündür diye geçiyoruz. Ama mümkünün diyor çok değişik tabakaları vardır. 3 tanesini örnek veriyor. Belki daha çok örnekleri var. İmkan akli, aklen mümkün görülen her şeye akli, imkan akli deniyor. Eğer bir şey aklen muhal değilse ona aklen mümkün deniyor. Mesela aklen muhale bir örnek verelim. İşte güneş dünyamızdan şu an herkes biliyor ki güneş dünyamızdan büyüktür. Öyleyse güneşin dünyamızdan küçük olması aklen muhaldir. Değil mi şu anda görüntü olarak? Ama peki Allah-u Teala dilerse şu anda güneş yok eder mi? Eder ama mümkün. Mümkünattandır. Güneşin varlığı mümkünattandır. Güneşin yok olma ihtimali mümkünattandır. Mümkündür ama şu anda vaki olmamıştır. Olma ihtimali olan şeylere biz mümkün diyoruz. Dolayısıyla aklen olma ihtimali olan her şeye imkanı akli deniyor. Ama bu biraz daha aklen mümkün olmayanlarla ispat ediliyor. Şu aklen mümkün değildir, öyleyse şu aklen mümkündür gibi. Bir de imkanı örfi, bir de imkanı adi. Mesela imkanı örfiye insanların genel olarak mümkün gördüğü şeylere, yani zor ama insanlar bunu mümkün görüyorlar. İmkanı örfi. Aslında biz örfi anlamda mümkündür diye söylüyoruz ama öyle değerlendirilmemiş. Yani insanların genellikle aklen mümkün gördüğü şeylere imkan örfü diyorlar. İmkan örfünün imkan adiden farkı şu: her yerde, her zaman olan şeylere imkan adi deniyor. İmkan örfü ise genellikle olması herkes tarafından kabul görmüş ama her yerde, her zaman vuku bulan şey değil. Bu üstadımızın verdiği örneği okuyalım inşallah. Biraz da olayın açılmasına vesile olacak. Burada üstadımızın bu terimlerin, tabirlerin arasında boğulmamızı istemek değil. Maksadı imkanın çeşitlerinin olduğunu anlatmak ve aç kalan bazı zatların açlığının örfe mi girdiğini, adete mi girdiğini yoksa keramete mi girdiğini açıklamaya. Onu açıklamak için bu girişleri yapıyor. Eğer, okuyalım abiler, bir hadise eğer imkan akli dairesinde olmazsa reddedir. Aklen bu mümkün değilse bunu kabul etmeyiz biz. Aklen mümkün değilse. Mesela bir insanın aklen mümkün olmayanı, topraktan bir insan yaratılmaz. Mümkün müdür aklen topraktan bir insan yaratılması? Mümkün değildir. Bir cinsten bir varlığın, başka bir varlığın çıkması mümkün müdür? Mesela işte keçiden köpeğin yaratılması. Aklen de ilmen de mümkün değildir. Bu reddedir. Onun için bir insanın şeyden yaratılması, maymundan yaratılması, maymundan gelmesi aklen de mümkün değildir. Evet, ilmen mümkün değildir ama aklen de mümkün değildir. Evet, dolayısıyla bir şey aklen mümkün değilse, çünkü bizler akıllı varlıklarız, akılla bir şeyin doğru ve yanlış olduğunu anlarız. Allah-u Teala da bize Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette akletmez misiniz, akletseniz ya diyerek uyarır ve aklı olmayanları hesaba çekmez. Çünkü onlar akli olanla akli olmayanı bilmezler. Doğruyla yanlışı anlamazlar. Çocukları Allah hesaba çekmiyor. Ateh dediğimiz belli bir yaştan sonra bunayanları Allah hesaba çekmiyor. Bakın, bütün olayların mihenk taşı, ayar taşı, ölçü ve dengesi neyle oluyor? Akılla. Dolayısıyla bir şey akla mümkün değilse o reddedilir. Bence insanın domuzdan geldiğini, dönüştüğünü, hele hele denizdeki bir balığın şöyle oldu, oradan bu oldu, bu oldu şeklinde yapılan o şeylerin aklen mümkün olmadığından reddedilmesi gerekir. Ayrıca bilimsel izahlar da yapılır. O da ayrı konu. Fakat bir hadise eğer imkan akli dairesinde olmazsa reddedilir. İmkan örfi dairesinde olmasa dahi mucize olur. Yani insanların bu olabilir diye genellikle kabul etmediği bir şey olursa ona da keramet deniyor. Mesela ben diyorum ki işte ya 80 gün bir insan normal şartlarda yaşayamaz. Bir adam yaşadı. Acaba keramet olur mu? Şimdi onu Üstad Hazretleri ifade edecek. Bir örnek verelim mesela. Bir insan boşlukta duramaz. Durmuyor değil mi? Durursa iki şekilde ya ilmi keramettir ya da kevni keramettir. Yani ilmen onun bir yolunu bulmuştu, uçakları durdurmak gibi. Yine Allah-u Teala'nın yarattığı bir şeyle. Ama işte diyelim bir uzak yere bir anda Kabe'ye gitmesi gibi. Sizin kalbinizdeki olan bir duyguyu size bakarak okuması gibi vesaire. Bu tür şeyler imkan örfi dairesinde olmazsa dahi mucize olur, fakat kolayca keramet olamaz. Peygamberlerin mucizeleriyle peygamberlerin dışındaki insanların, veli zatların gösterdiği kerametler farklı. Mucizeler Allah'ın peygamberi olduğunu söyleyen bir zatın Allah'ın izniyle onun elinde zahir olan harika hale mucize diyoruz. İşte ağacı çağırıyor, yanına geliyor. Az yemekle çok insan doyuyor vesaire gibi. Eliyle işaret ediyor, ay ikiye bölünüyor. Parmaklarından suyu akıtması gibi bunlara mucize diyelim. Peki insanlarla ilgili konu keramet olduğu için eğer örfen ve kaydeden naziri bulunmazsa şuhud derecesinde bir burhan kat'i ile ancak kabul edilir. Yani bir zatın gösterdiği harika bir hal keramet midir, keramet değil midir anlamanın ölçüsünü getirdi. Ne dedi? Örfen ve kaydeten naziri bulunmazsa. Yani bizim yaşantı içerisinde, toplum içerisinde hem adet olarak, kaide olarak hem de genel olarak insanların aklen olduğunu kabul edeceği şekilde bir örneği yoksa, yani insanlar böyle bir şey aklen olmaz diyorlarsa, normal şartlarda diyorlarsa ve kaide de böyle bir kaide de yoksa o zaman diyor, okuyalım cümleyi, kesin olarak bu da ispat edilirse şuhud derecesinde bir delil ile ispat edilirse o zaman diyor keramet olduğu kabul edilir. Şimdi buna Ahmed-i Bedevi'den bir örnek verecek. Ama Ahmed-i Bedevi'nin yaptığı şeyin hem keramet olabileceğini hem de adet olabileceği ona nispeten. Harika. Çok bir açıdan bakıyorsun keramet, bir açıdan bakıyorsun adet olabiliyor. İşte bu sırra binaen 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin harikulade halleri imkanı örfi dairesindedir. Yani aklen gerçekleşmesi mümkün ve bu olayların örnekleri az da olsa var. Onun için imkanı örfiye giriyor. Üstad Hazretleri yukarıda anlattın bize. 40 gün, 60 gün, 70 gün aç kalınarak hiçbir şey yemeden yaşanabiliyor mu? Öyleyse Ahmed-i Bedevi'nin bu hali imkan örfi dairesindedir. Evet, imkan örfi dairesi. Yani genel insanların bunu reddetmeyeceği bir olay. Evet, Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin Kudse Sirruhu acip ve istiğrakâr hallerde bulunduğu tevatür derecesinde naklediliyor. Yani bu böyle ya böyle bir şaiya var şeklinde değil. Kesin, yalan söylemesi imkan olmayan bir grup tarafından hem de mükerrer defalar Ahmed-i Bedevi bu hali göstermiş. 40 günde bir defa yemek yemesi vaki olmuştur. Hatta ben bazı tasavvuf kitaplarında okudum. Bir zeytinle 40 gün idare edenler var. Evet, bir tek zeytinle. Onu neye veriyor bunu? Fakat diyor her vakit öyle değil. Keramet nevinden bazı defa olmuştur. Tamam. Bir ihtimal var ki tamam diyor. Bu keramet dedik buna. Fakat diyor bir ihtimal var ki haleti istigrakiyesi yani onun manevi atmosfere o manevi havaya girmesi tevhid istigrak da olabilir bu. Daha başka şeridi istigrak da olabilir. Manevi olarak ruhunun bedenine hakim olmasından dolayı o manevi atmosfere girmesinden ötürü yemeye ihtiyaç göstermediği için artık bedensel bir ihtiyaç hissetmiyor. Evet. Ruh mertebesinde yaşıyor yani. Beden mertebesinde değil. Bedeni yemeye ihtiyaç hissetmediğinden bir ihtimali veriyoruz Hazretleri. O zaman bunun adeti olacak. Öyle olunca. Ha, keramet olmaz, adet olacak. Onun artık tabiri caizse huyu. Bazı insanlar var. Mesela bakıyorsun günde bir sefer yiyor. Az da yiyor. Adet olmuş onun için yani. Bazılar var. 3 gün, 4 gün yemiyor. Bir demiş Hazretleri bir örnek veriyor mesela diyor. İftarsız ve sahursuz oruç. Yani bir gün akşam iftar ediyor. Gece de sahur yapıyor. Sahurdan sonra ertesi gün akşam ve sahurda yemiyor. Evet. Kaç saat ediyor o zaman? Aşağı yukarı. 40 saate yaklaş, değil mi? 40 saate yakın yememiş oluyor ya. Yani. Ve adam gayet dinç. Yani onu artık onun için artık adet haline geliyor ya. Yani. Alışınca ve insanlar az yiye. Mesela İbn Haldun'un çok harika bir tespiti var. Biliyorsunuz sosyologtur İbn Haldun. İyi bir sosyologtur. O diyor ki kıtlık olan beldelerde az yemeye alışmış insanlarda telef daha az oluyor. Çok yemeye alışmış milletlerde ve topluluklarda telef daha çok oluyor. Bak demek ki onlar çok yemeği terk ettikleri için telef oluyorlar. Rızıksızlıktan değil yani. Ama bir yerde bakıyorsun adam mesela bir günde bir dilim ekmek yiyor. Az bir çorbayla. Bu adam şimdi 40 gün aç kalsa bir de öteki var ki her gün 3 kere doya doya böyle doldura doldura. Bu ikisinin herhalde açlığa dayanması ve ölüm tehlikesi karşı karşıya kalması bir olmayacaktır. Dolayısıyla bazı insanların işte burada olduğu gibi ne diyor? Yemeğe ihtiyaç hissetmiyor. Evet, yemeğe ihtiyaç görmediği için ona nispeten adet hükmüne girmiştir. Artık onun adeti olmuştur. Alışkanlığı olmuştur yani. Seyyid Ahmed-i Bedevi Kudsi Sırrın evinden çok evliyalardan bu tarz harikalar mevsuken rivayet edilmiş. Madem geldi yukarıdaki konuya. Birinci noktada ispat ettiğimiz gibi müttehar rızık, Allah'ın insana depoladığı rızık gerek bedenine gerek hücrelerine 40 günden fazla devam eder ve o miktar yememek adeten mümkündür. Buraya getirdi işte. Demek ki bir insan 40 gün yemeden adet haline getirebilir, yaşar. Keramet olması gerekmez. Yani Ahmed-i Bedevi'nin bu yaptığı onun için bir keramet de olabilir. Gerçekten onun için bir adet de olabilir. Keramet değildir. Öyleyse bir insan 40 gün yememeyi adet haline getirebilir mi? Getirebilir. Öyleyse açtan ölmek olur mu? O zaman hiç mümkün değildir açtan ölmek. Gayet net bir ispat oldu. Adeten mümkündür ve mevsukan kesin vesikalarla harika adamlardan o hal rivayet edilmiştir. Elbette inkar edilmeyecektir. Allah'ım bizi helal rızıklarla yeterince rızıklandırmayı nasip eyle. Sen rızkını kafi görmeyi, sanki haşa Allah muhafaza Allah'ın rızkı bize yeter değilmiş gibi bir havaya girmemeyi de bize hissettir yani Allah muhafaza. Yani bazen insan işte şu kadar çocuğum olursa rızkı ne olacak? Allah Allah. Adam diyor rızkımı kesti diyor, işten attı beni. Adam mı veriyordu rızkını ki seni işten attı, rızkını kessin yani. Mesela Allah muhafaza rızkı verenin Allah olduğunu ve Allah'ın rızkını yeteri kadar gerektiğince harcamakla mükellef olduğumuzu ve daha fazlasının da israf olduğunu idrak etmeyi Allah nasip etsin cümlemize. Allah rızası için El Fatiha.